Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, tefsir dersimizin bugün Sure-i En'am'ın 148. ayetiyle inşallah başlayacağız. Yüce Rabbimizden niyazımız, Murad-ı Sübhanesini, yani bu ayetlerle kullarına neyi duyurmak istiyorsa Rabbimiz, onu doğru anlamayı bize nasip etsin ve hayatımızı buradaki mesajlarla bütünleştirerek hücre hücre nurlandırsın diye o Yüce Hazretinden niyazda bulunuyoruz. En'am suresinin 148. ayeti şöyle başlıyor. Estağfirullah. Seyegûlüllezîne eşrakû. Lev şâallâhumâ eşraknâ ve lâ âbâunâ. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ O müşrikler, putperestler, Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, şayet Allah dileseydi, biz de şirk koşmazdık, babalarımız da şirk koşmazdı. Ve yine hiçbir şeyi haram kılmazdık. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا Aynen böyle, onlardan öncekiler de böyle yalanladılar. Ta ki bizim azabımızı tadıncaya kadar, başlarına bela gelinceye kadar bu yalanlamaları devam etti. Bu tür yalanlar uydurdular. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Ey Habibim, de ki onlara, sizin yanınızda kesin bir bilgi mi var? Varsa hadi onu bize çıkarın, getirin bakalım. Getirin. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنِ Siz sadece zanna uyuyorsunuz. Kendi kanaatlerinizin peşindesiniz. Ve in entum illa tahrusun ve siz sadece tahminde bulunuyorsunuz. Kendi kuruntularınızı esas kabul edip onun üzerinde yürüyorsunuz. Dikkat edilirse bu ayet-i kerimede müşriklerin kendilerini savunma babında İlahi iradeyi öne sürdüklerini görüyoruz. Diyorlar ki Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Madem ki şirk koşuyoruz, o zaman demek ki bizim bu şirk koşmamıza o razı. Ve dolayısıyla o istediği için biz böyle yapıyoruz. O zaman biz mazuruz. Eğer şirk günahsa, ey peygamber tabiri caizse, peygamberimiz de böyle bir mücadeleye giriyor. Şu içinde bulunduğumuz putlara tapma durumu, mahsurlu bir şey olsaydı, yani Allah bize bu işi yaptırmazdı. Madem ki yapmamıza fırsat tanıyor, o zaman diyor babalarımız da zaten böyle yapmışlardı. Haram kıldılarsa ona da demek ki Cenab-ı Hak izin verdi, Allah izin verdi, biz de yaptık. Madem ki izin verdi, öyleyse biz mazuruz demeye getiriyorlar. Yani bir anlamda güya her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Gerçeğinden hareketle o dilemeyi, Allah'ın dilemesini kendi yanlışlarına dayanak kabul ediyorlar. Yanlış olsaydı o bize mani olurdu diyerek de suçu tabiri caizse üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Şimdi burada tabii ilahi iradenin her şeye efendim bir şekilde ilgili olması konusu. Allah dilemeden hiçbir şeyin olmayacağı, Allah'ın izin vermeden hiçbir şeyin olamayacağı anlayışını batıl bir yerde kullanıyorlar. Halbuki Yüce Rabbimiz Kur'an'ın değişik ayetlerinde ki burada da gelecek, kullarını icbar etmiyor. İlle hidayete, hepiniz hidayete ereceksiniz diye. Zaten öyle bir şey dilemiş olsaydı elbette herkes hidayette olacaktı. Yok, herkesi inkara, sapıklığa mecbur etseydi zaten onlar da öyle herkes bir şekilde sapıklığa mecbur olurdu. Yüce Rabbimiz elbette hidayet ediyor ama hidayetini peygamberler göndermek suretiyle, kitaplar göndermek suretiyle ve insana akıl, idrak, anlayış vermek suretiyle Cenab-ı Hak hidayetini lütfediyor kullarına. Bir şekilde hidayetini kolaylaştırıyor. Ama insan kendisine gönderilen bu ilahi yardımları görmezden gelir. Peygamberi yalanlar, kitabı inkar eder. Aklını çalıştırmazsa elbette sapıklık onun üzerine gelip yapışacaktır. Bunlar da güya teslimiyetçi bir zihniyet ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani her şeyi o yapıyor. Biz şirk koştuysak, tamam o bize şirk koşmayı demek ki uygun gördü, şirk koştuk diyerek böyle bir kendilerini aldatıcı bir mazeret ileri sürmeye çalışıyorlar. Bu müşriklerin söylediği böyle. Zaman zaman tabii bir şekilde imanla şereflenmiş kimselerin de yanlış kader anlayışları zaman zaman bu tür sonuçlara götürebiliyor. Halbuki kader zorlayıcı bir husus değil. Bilakis Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilmesi, o bilgiye matufen kitaba yazması ancak kullarına bu anlamda herhangi bir zorlayıcı bir, icbar edici bir efendim hükümde bulunmayışı anlamına gelir. Evet müşrikler bizim şirk koştuysak da babalarımız da şirk koşmuşsa bir takım şeyleri haram kıldıysak işte şu devenin eti yenmez, şunun sırtına yük yüklenmez gibi bir takım yasaklar koyduysak bütün bunların müsebbibi Allah'ın dilemesi diye işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Sanki biraz da böyle bir kendilerini kurtarma adına efendim biraz da istihza da olabilir bunun içinde. Yani peygamber kendilerine hak ve hakikati çağırıyor. Bu putlara tapmayın diyor. Onlar da diyorlar ki işte ya Allah dilemese biz zaten böyle bir şirkin içinde olmazdık ki diyerek güya ilahi iradeye saygılarını, teslimiyetlerini bir taraftan göstererek bir taraftan da kendi yanlışlarına mazeret bulmaya çalışıyorlar. Yanlış bir kader inancı, yanlış bir Allah'ın kullarıyla ilişkisindeki müdahale noktalarındaki yanlış bir bakış açısını bu şekilde dışa vurmuş oluyorlar. Cenab-ı Hak bunu böyle söyleyenler sadece bunlar değil diyor. Ey Habibim, daha öncekiler de böyle demişlerdi. Ama sonunda azabımızı tattılar. Azabımızı tatıncaya kadar da bu yalanlamalarla devam ettiler. Bu tür saptırmalara devam ettiler. Kul diyerek de sen onlara şöyle söyle. Peki bu söylediğinize dair bir kesin bir bilginiz mi var? Hadi varsa çıkarın, getirin, bakalım, belgenize bir bakalım. Böyle söyle onlara. Halbuki diyor yine onlara hitaben, sen onlara şöyle söyle, siz sadece zanna tabi oluyorsunuz. Yani içinizde bir kanaat oluşuyor. Tamam bu putlar bize aracılık edecek, şu put bize hayır getirecek, şu put bizi şerden def edecek, efendim, şu put bize evlat verecek, şu puta gidersek malımız çoğalacak, rızkımız çoğalacak diye bir takım kendi kendine kanaatler üretiyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Ve kendi kendinizin uydurduğu zanlara kendiniz uyuyorsunuz sonra. Uyduklarınız bu. Bir bilgiye, bir ilme, haktan gelen bir vahye dayanarak böyle yapmıyorsunuz. Tamamen kuru zan. Biliyorsunuz zan Kur'an-ı Kerim'de daha çok bir delile dayanmadan kabul edilen, gerçekmiş gibi kabul edilen fikirlerdir, düşüncelerdir ve hatta zamanla inanç haline dönüşen inançlardır. Yüce Rabbimiz zannın hakikat anlamında hiçbir şey ifade etmediğini bir başka ayette اِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا buyurarak yani zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez buyurarak zannın bu noktalarda efendim insanı inanç olarak doğruya götürmediğine dikkat çeker. وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ hayır siz sadece yalan uyduruyor ve bir takım tahminlerde bulunuyorsunuz. Yani kendinizce bir takım ihtimalleri değerlendirip o ihtimaller üzere yürüyorsunuz. Bir bilgi üzere yürümüyorsunuz. Hakikat üzere yürümüyorsunuz. Kul de ki yine ey Habibim felillahil hüccetül baliga. Kesin delil Allah'a aittir. Yani sizin böyle kesin delil getirecek durumunuz yok. Neyin hakikat, neyin batıl olduğunu bilen Allah'tır. En güçlü delil de Allah'ın delilidir. Yani insanı gerçeğe götürecek delil, hüccet, bürhan Allah'ın delilidir. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Evet, Allah dileseydi hepinizi, sizin hepinizi hidayete ererdi, hidayete götürürdü. Size hidayet ederdi, hepinize toptan. Yani külli irade, Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti, Hakk'ın iradesi eğer böyle tecelli etseydi, yani sizin hidayet üzere olmanıza dair böyle zorlayıcı bir Cenab-ı Hak hüküm verecek olmuş olsaydı zaten hepiniz hidayet bulurdunuz. Ama durum öyle değil. Durum öyle değil. Yani Cenab-ı Hak inna hedeynahu sebil imma şakiran ve imma kefura. Biz insanlara yolu gösteririz diyor. Biz gösterdik. Artık dileyen şükretsin, dileyen nankörlük etsin. Femen şa'e fel yu'min, femen şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yüce Rabbimiz herkese doğruları akledebilecek idrak kapasitesi veriyor. Efendim, üstüne bir de peygamber gönderiyor. Ve hatta vahiyler indiriyor. Bütün bu hidayeti kolaylaştırıcı, hidayeti gösterici deliller, durumlar ortadayken birisi efendim ben inkarı seçiyorum diyorsa o zaman o seçtiğinin kurbanı olur. Hidayet yoluna uyan da Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru gider. Elbette şu alemde hiçbir şey Allah'ın iradesi, izni olmadan gerçekleşmez. Ancak Cenab-ı Hakk'ın kullarına verdiği bir fırsat var. Zaten imtihan sırrı da burada. Yani işin başında kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğuna dair kesin hüküm verilmiş de insanlar mecburen oralarını oynayacak olsalardı o zaman imtihan olmanın bir anlamı kalmazdı. Cenab-ı Hak da abesle iştigal etmiş olurdu. Yani boş işlerle meşgul olmuş olurdu. Halbuki Yüce Rabbimiz hakimdir. Yani hiçbir zaman boş işlerle meşgul olmayan bir hakimdir o. Her işinde sapasağlam hikmetler doludur. Yani bu anlamda insanoğlu zaman zaman kendi kuruntularını, kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini kesin bilgi gibi kabullenip sonra onun peşinden gidiyor, sonra da onu savunmaya kalkıyor. İşte sizin bu savunduğunuz zanlar asla kesin delil değildir. Kesin delil Allah'ın delilidir, Allah'ın gönderdiğidir, Allah'ın gösterdiğidir, Allah'ın bildirdiğidir. Eğer Allah dileseydi zaten hepiniz hidayete ererdiniz buyuruyor. Kul yine de ki onlara ey Habibim, helümme şühedâekum. اَلَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا Onlara de bakalım. Hadi şahitlerinizi bir getirin. Hani Allah şunu haram kıldığına dair şahitleriniz kimse bir getirin. Görelim. Bir takım malum daha önceki ayetlerde geçti. Şunun eti yenmez, şunun üzerine binilmez diye bir takım haramlar icat ediyorsunuz. Bu icat ettiğiniz, ortaya çıkardığınız, Allah'a iftira ederek söylediğiniz bu haramların şahidi var mı? Yani Allah'ın haram kıldığına dair bir deliliniz var mı? Bir şahidiniz var mı? فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ Şayet onlar kendilerince şahitler getirip bu bir şekilde tamam bunun haram olduğuna şahit getirecek olurlarsa sen onların şehadetini kabul etme. Sen onlarla beraber şehadet etme diyor Efendimiz'e. Ne yapacaklar? Mekke'nin yine müşriklerin ileri gelenlerini getirecekler, bak diyecekler işte bu atalarımızdan işte gelen bilgiyi bunlar biliyorlar. İşte Mekke'nin ileri geleni şudur, bak yaşı böyle, başı böyle, konumu böyle diyerek. Belki Yahudilerin içerisinden bir takım elebaşı diyebileceğimiz peygambere karşı gizli gizli müşrikleri dolduruşa getiren elebaşlar da vardır. Hatta zaman zaman rivayetlere göre Medine'ye kadar gidip onlardan işte bu peygamberi susturacak güya bilgiler devşirmeye çalışan müşrikler de olmuştur. Şayet onlar bunun haram olduğuna dair Allah'ın haram kılmadığı ve fakat o toplumun kendince haram kıldığı şeylere dair şahit edecek olurlarsa diyor Cenab-ı Hak onların şehadetlerine katılma. Elbette yalan, elbette zan üzere bir şey olacak o. وَلَا تَتَّبِعُ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Sakın ey Nebi Zişan, sen ayetlerimizi yalanlayan, ahirete iman etmeyen ve Rablerine bir takım denk putlar icat eden, ortaya koyan kimselerin arzularına, heveslerine sakın uyma, sakın tabi olma. Allah demek ki müminler olarak, iman eden kimseler olarak, Müslümanlar olarak Allah'ın ayetlerini yalan sayan insanların ortaya sürdükleri kendilerine dair görüşlerin peşine düşmemek bir ilahi emir. Çünkü ilahi ayetleri yalanlayanlar zaten hakkın gerçek yoluna davet etmeyecekler. Mutlaka bir takım beşeri fikirlerini, uydurdukları fikirleri, sağdan soldan devşirdikleri, işte bir takım felsefi akımlardan etkilenerek ortaya koydukları teorilerini esas kabul edip ona çağıracaklar. Sakın bizim ayetlerimizi yalan sayanların hevalarına uyma. Başka? Bir de ahirete iman etmeyenlerin de arzularının peşine gitme. Ahirete iman etmeyen insanlar çoğu zaman elbette dünyaya dair dünyevi bir takım hedefler ortaya koyacaklar. O hedefler çerçevesinde insanları dünyaya çağıracaklar. Elbette Allah'a çağıracak halleri yok. O zaman onların arzuları da çoğu zaman batıl arzulardır. Zaman zaman dünyevi anlamda efendim bir takım gerçekliklere işaret etseler de çoğu zaman onların hevaları, arzuları Allah'ın muradıyla hiçbir zaman buluşmayacaktır. O zaman ahirete imanı olmayanların da arzuları senin için değerli görülmesin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyarı ya da tavsiye oluyor bu şekilde. Ve yine Rablerine bir takım varlıkları eş olarak koşan, Allah'la onları müsavi kabul eden kimselerin hevalarına da uyma. Bazen şöyle oluyor, işte sistemler, işte kapitalist sistemi İslam nizamıyla karşılaştırmaya kalkıyorsun. Bu da bir aslında bir yönüyle baktığın zaman bir edepsizlik oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kanununu nasıl sen bir beşeri bir düzenle karşılaştırırsın? Ha, şunu yap, beşeri düzeni eleştir. Ama Allah'ın kanununda bu böyle, beşeri düzende bu böyle. Bak Allah'ın kanunu daha üstün. Yani bu da bir anlamda beşeri düzeni ortaya koyan, beşeri sistemi, beşeri felsefi düşünceyi ortaya koyan kimseleri de sanki Allah'a eş varlıklarmış seviyesine yükseltiyorsun. Aynı iki eşit arasında bir mukayese yapar gibi. Yani böyle bir şey, demek ki bir müminden böyle bir tavır doğru bulunmuyor. Yani Kur'an'ın öğrettiği edep bu. Yani şöyle, biz beşeri sistemleri eleştiririz, değerlendiririz. Şurası şöyledir, burası böyledir deriz. Ama ilahi nizamla karşılaştırma değil, Allah nizamı şöyledir deriz. Allah'ın koyduğu esas bu çerçevede budur. Yani beşeri nizamlar bunu söylüyorlar diyerek Allah nizamını zaten bir mümin eleştiremez. Ne yapar? Mümin inanır ama doğru anlamaya çalışır. Acaba ben bu Allah'ın bu ayetini doğru anlıyor muyum? Bu mesajı doğru anlıyor muyum? Bu mesajı efendim bu mekanda, bu zamanda uygulama şeklim itibariyle vardığım sonuç doğru bir sonuç mudur? Öğrendiğim sonuç doğru bir sonuç mudur? Tamam, bunu her zaman sorgularız. Yani dün farklı ortamlarda, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda farklı anlaşılmış olabilir. Bugün bunu ben böyle mi anlamalıyım diye sorabiliriz her zaman. Bunda bir mahsur yok. Ama beşeri nizamlarla ilahi nizamı yan yana koyarak karşılaştırma yapmak, demek ki Cenab-ı Hak öyle bir eşleştirmeyi, öyle diyelim, karşılaştırmalı bir bakış açısını edebe mugayir görüyor. Ve Allah'a eş koşanların hevalarına, arzularına asla tabi olma diye uyarıyor. Hem Peygamberimizi, Peygamberimizin şahsında da bütün ümmeti uyarmış oluyor Rabbimiz. Kul, yine de ki ey Habibim, te'alev etlu ma harrama rabbukum aleykum. Gelin bakalım, hadi gelin, ben size Rabbiniz neleri haram kıldı? Size bir okuyayım. Size bir bildireyim. Size neler haram kılındı? Bakın siz kendi kafanıza göre bir takım haramlar icat ediyorsunuz. Ama ben Allah'ın elçisi olarak, peygamberi olarak Allah'ın size neler haram kıldığını gelin size bir okuyayım. Nedir bunlar? Aşağı yukarı 9 tane madde sayılıyor peş peşe burada. Ella tüşrikû bihi şey'a. Birinci madde, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Koşmayın. Hiçbir şeyi ortak koşmayın ama. Bu insan olabilir, hayvan olabilir, dağ taş olabilir, canlı cansız putlar olabilir. Hiçbir şeyi ortak koşmayın. Birinci emir bu. Çünkü bütün dinlerin özünde zaten tevhid inancı vardır, hak dinlerin özünde. Kur'an'da en önemli prensip olarak hep tevhide vurgu yapar. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine, eşsiz oluşuna, onun hiçbir ortağının olmayışına. Burada da görüldüğü gibi birinci haram Allah'a ortak koşmak. Mekke müşriklerinin bir takım putları vardı. Bugünün insanında bir takım putları var. Bilerek ya da bilmeyerek birçok şeyi Allah'a ortak koşuyoruz. Bazen insan kendi aklını Allah'a ortak koşuyor. Kendi arzularımızı Allah'a ortak koştuğumuz olabiliyor. Bu bakımdan belki sürekli bizim dilimize virt edineceğimiz dualardan birisi Allah'ım bilerek sana ortak koşmaktan, bilmeyerek şirke düşmekten, ortak koşmaktan sana sığınırım duası olmalı. Bu çok önemli. Birinci madde bu. İlk haram. Ella tüşrikû bihi şey'a. Ve bil valideyni ihsana. Bakınız hemen ikinci emir olarak ana babaya ihsanı, ihsan edeceksiniz. İhsan üzere olacaksınız. Yani anne babayla aranızdaki ilişki ihsan üzere olacak. Hep onlara güzellikler sergileyeceksiniz. Onlara ihsan ve ikramda bulunacaksınız. İhsan kelimesi hüsnden gelir Arapça olarak. Hüsn güzellik demektir. Ahsene, ihsan, bir güzellik ortaya koymak. Anne babaya yönelik sürekli bir ihsan üzere olacak insan. Hep güzellikler sergileyebilecek. Sözlü güzellikler, davranış güzellikleri. Bir de ikram anlamına gelir. İhsan etmek, ikram etmek. Onlara sürekli ikram üzere olunacak. Rabbimiz hemen kendisine kulluktan sonra Kur'an-ı Azimüşşan'da birkaç ayette ana babaya ihsanı hemen peşinden getirir. Çünkü bir insan üzerinde en büyük hukuk Rabbin hukukundan sonra ana baba hukukudur. Önemli yani. Senin dünyaya gelişine Allah onları vesile kılmıştır. Daha ilk efendim senin gıdaların onların eliyle sana ulaşmıştır çoğu zaman. Sürekli bir ömür seni koruyup kollamışlardır. Yani sadece insan anne babası sağsa, eğer anne babada hayır namına bir şey varsa, iman ışığı varsa, evlat yaşı 50'ye de gelse, 60'a da gelse, anne baba onun üzerinde titremeye yine devam eder. Dualarıyla devam eder. Kendisi yemez, yedirir. Bir güzelliği onlarla paylaşmaktan zevk alır. Dolayısıyla en büyük ikram sahibi üzerimizde Rabbimizdir. Sonra da çoğu zaman anne babamızdır. Onun için Rabbimiz hemen ikinci planda ana babaya ihsanı getiriyor. Bunun peki haramlık neresinde? Haramlık yani ihsanın zıttı. Ana babaya kötülük etmek, ana babaya karşı gelmek, onlara isyan etmek, onları incitmek, eziyet etmek. İkinci haram bu. Onlara sürekli ihsan üzere bulunulacak. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ Diğer bir harama işaret ediyor Cenab-ı Hak. Evlatlarınızı kıtlık korkusuyla, yokluk doyuramama, açlık korkusuyla öldürmeyeceksiniz. Öldürmeyin. وَلَا تَقْتُلُوا öldürmeyin evlatlarınızı. Kıtlık, açlık, yokluk korkusuyla. Elbette Mekke toplumunda evlatları öldürenler vardı. Kimisi kız çocuklarını, efendim ileride bunlar nasıl olsa bir başka erkeğin eşi olacak diyerek utancından, bir kısmı da demek ki açlık endişesiyle, zaten biz zor geçiniyoruz diyerek çocuklarını öldürdükleri söz konusu. Bu tarihte hep geliyor. Ama günümüzde de bakıyorsunuz insanlar yine daha anne karnındayken öldürmeye başlıyor. Yani kürtaj dediğiniz hadise. Efendim bir şekilde açlık ya da daha değişik endişeler sebebiyle insanlar çocuklarına, o canlı varlığa, Allah'ın yarattığı o müstesna varlığa kıyıyorlar. Bu en büyük haram, en büyük günahlardan birisi de bu. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ Biziz, sizi de rızıklandıran, onları da rızıklandıran biziz diyor Cenab-ı Hak, biziz. Yani korkmayın, doğan her çocuğun rızkı özel hazırlanmıştır, özel bu kainat sofrasında mutlaka yerini almıştır. Sizi de rızıklandırırız, onları da rızıklandırırız. Yani rızkın kaynağı biziz diyor Cenab-ı Hak. Rezzak-ı hakiki odur, rezzak odur. Bütün rızıkların kaynağı odur, rızıkları veren odur. Öyleyse Allah'ın hazinesi de bitmek, tükenmek bilmez bir hazinedir. O zaman siz Allah'ın hazinesi bitecek diye sanki size olan rızkınıza ortak olacak diye çocuklarınızı öldürmeyin. Demek ki her çocuk aslında o aile rızık kesesine kendi özel hissesiyle geliyor. O da bereketleniyor aslında, daha da büyük bereketleniyor. Nice çok çocuklu aileler vardır. Çocuksuz ya da az çocuklu ailelere göre daha mutlu, daha müreffeh, daha bereketli ailelerdir. Cenab-ı Hak her birinden ayrı bir ayrı rızık olduğu için onlar bir araya gelince daha büyük bir rızık sofrası açılmış oluyor. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Yine çirkin şeylere, utanılacak şeylere, açık olsun, gizli olsun bunlar, yaklaşmayın. Yani çirkin olan şeylerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Bu daha çok fuhşiyat dediğimiz, işte zina ve benzeri günahlara yaklaşmayın. Açık olsun, gizli olsun. Yani alâ mele'in nâs dediğimiz, insanların görebilecekleri tarzda olsun, göremeyecekleri gizli yerlerde olsun. Bu nevi fuhşiyata yaklaşmayın. Bunun sözüne yaklaşmayın, fiiline yaklaşmayın. O çirkin sözün söylenmesi de çirkindir. Bazen insanlar belden aşağı müstehcen konuşmalara dalarlar. Aslında Cenab-ı Hak bunu da yasaklıyor burada. Yani o da fevahiş cümlesindendir. Yani o da fuhşiyata yaklaşmaktır. Bunun görselini hazırlıyor, yazısını hazırlıyor ya da bir yerde insanlar gülsün diye fıkra haline getirip anlatıyor. Bütün bunlar aslında Kur'an-ı Azimüşşan'ın yasakladığı ve Rabbimizin razı olmadığı hususlar. Yani fuhşiyatın sözüne de, fiiline de, davranışına da hiçbir şeyine Rabbimizin rızası yok. Bu açık olsun, gizli olsun diyor. İki kişi arasında olsun veya tek başına yalnız olsun. Bunların hiçbirine yaklaşmayın buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Meşru bir hak olmadan, hak ediş olmadan, öldürülmeyi hak edecek bir suçu işlemeden hiçbir cana kıymayın, öldürmeyin, hiçbir canı öldürmeyin. Elbette haksız yere birini öldüren kişi kısasen öldürülür. Harp çıkar, savaşta öldürülür. Bunlar da meşrudur veya meşru bir devlete karşı isyan eder, öldürülür. Bunlar haklı olarak öldürülmelerdir. İslam'da böyle bir öldürülme cezası vardır. Ama durup dururken haksız yere, hak etmediği halde bir cana kıymak, bütün insanlığı öldürmek gibi büyük bir suç olarak görülmüştür. Cenab-ı Hak da burada işte Allah'ın haram kıldığı, hatta ihtiram anlamı da verebiliriz burada, son derece muhterem kıldığı, saygıya değer kıldığı bir canı sakın haksız yere kıymayın. Meşru olmayan bir yolla hiçbir canı almayın. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte bunlar size Allah'ın fermanıdır ki, Allah'ın emridir ki, belki akledersiniz. Umulur ki anlarsınız. Umulur ki idrak edersiniz. Bu Allah'ın bunları niye haram kıldığının hikmetlerini de anlarsınız. Gerçekten neyin haram, neyin helal olduğunu da artık aklınızı çalıştırır da böylece anlamış olursunuz. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ Yine yetimin malına en güzel bir yol hariç, müsbet yaklaşım hariç, o böyle bir kendine gelinceye kadar, rüşte erinceye kadar, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilinceye kadar yetimin malına dokunmayın. Ama ona güzellikle dokunabilirsiniz. Yani güzellikle dokunmak ne demek? Şu demek, o yetimin malı, diyelim çocuk 1 yaşındayken yetim kaldı, 15 yaşına kadar, en azından 16 yaşına kadar neyin hayır, neyin şer olduğunu tam anlayamayacak, neyin kar, neyin zarar olduğunu ayıramayacak. O zaman bu yetimin malını geliştirme adına, zayi olup gitmesin. İşte enflasyonik bir ortam düşünün. Enflasyonik bir ortamda yetimin malı nakit olarak kalmış babasından kendisine. Siz de yetimin malına hiç dokunmayın diye bırakıyorsunuz. Ama 15 sene sonra o çocuğun malı işte %40, %30 enflasyonun olduğu bir yerde pula dönüyor. Onu değerlendirin. Cenab-ı Hak burada aslında ona en güzel yaklaşmaya, tamam yaklaşabilirsiniz diyor. En güzel bir üslup, en güzel bir yol, en onun lehine olabilecek şekilde onu geliştirme adına yetimin malına dokunabilirsiniz. Ama onu kimsesizdir diye, efendim sahipsizdir diye bir şekilde onu kendinize menfaat getirecek tarzda değerlendirmeye kalkarsanız, onun malını çalıp çırpmaya çalışırsanız bu en büyük haramı yemiş olursunuz. Yani midenize ateş yemiş olursunuz. Bir başka ayette ateş yemek olarak Cenab-ı Hak yetimin malına dokunanları tehdit eder. İşte burada yetimin malına sakın yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın, hatta almayın bile değil. Yaklaşmayın ama iyi bir niyetle tamam yaklaşabilirsiniz. Kötü bir niyetle yaklaşmayın. Ne zamana kadar yaklaşmayın? Ya da yaklaşacaksanız iyi bir şekilde yaklaşın. O kendi kendine artık bu malı değerlendirebilecek kıvama gelinceye kadar, artık olgunlaşma sürecine erişti. Rüşt dediğimiz o iyiyi kötüden temyiz edecek, ayırabilecek çağa erişti. O zaman ona zaten malını teslim edersiniz. Ve evful keyle vel mizane bil gıst. Yine ölçüyü ve tartıyı adaletle tas tamam yapın. Burada da insanların birçok bölgede, her yerde hemen hemen alışveriş, ticari hayat var. Bu ticari hayatta da insanlar bir şekilde ölçüyle, tartıyla oynayarak harama düştükleri olur. Yüce Rabbimiz ölçüde ve tartıda gerek alan gerek satan, her ikisi de adalete dikkat etsin ve tas tamam yapsın bu ölçüyü ve tartıyı. Yani metre olarak ölçecekse doğru ölçsün, kilo olarak tartacaksa doğru tartsın, tarlayı değerlendirecekse, arsayı değerlendirecekse doğru yapsın. Bütün bunlarda sakın diyor Cenab-ı Hak, ölçü ve tartıyı eksiltmeyin. Onu tas tamam yapın. Ve bunu adaletle ve titiz bir adaletle yapın. El-kıst, adalette titizlik. Yani daha da böyle bir ince bir titizlik gösterir bu noktada. La nükellifu nefsen illa vüs'aha. Biz diyor Cenab-ı Hak, biz hiçbir kimseye, hiçbir nefse gücünün yeteceğinin üstünde bir şey yüklemiyoruz. Yani bizim mükellef tuttuğumuz ancak gücü yeteceği şeydir. Her nefsin kaldırabileceğini biz ona vazife olarak yükleriz, sorumluluk olarak yükleriz. La nükellifu nefsen illa vüs'aha. Her bir nefse ancak kaldırabileceğini yükleriz. Ve izâ kultum fa'dilû velev kâne zâ gurbâ. Akrabanız da olsa, akrabalık bağı da olsa, eğer bir konuda konuşacaksanız, söz söyleyecekseniz adil davranın diyor Cenab-ı Hak. Ve izâ kultum fa'dilû. Söz söyleyecekseniz, konuşacaksanız bir konuda, ister hakem olarak konuşun, ister tavsiye vasiyet olarak konuşun, ister dost olarak konuşun, problemi çözme adına konuşun. Nasıl konuşursanız konuşun, akrabanız da olsa o konuştuğunuz kişi ya da kişiler, akrabalık bağları arada birinin var, diğerinin yok diyelim. Bu noktada da konuşacaksınız. Her zaman adaletli olun. Doğruyu konuşun. Yani dengeyi kaybetmeyin. Akrabalık bağıyla onu kayırmayın diyor adeta. Yani insan yakınını kayırır. Bir tarafta oğlu var, bir tarafta başka birisi var. İşte ortada da bir hadise var. Orada bir söz söyleyeceksiniz. Size gelmişler veya siz onlara gelmişsiniz. Orada oğlunu kayırmak yok, kızını kayırmak yok, dayını kayırmak yok, teyzeni kayırmak yok. Orada doğru söyleyin. Yani adaleti gözetin. Ve bi ahdillahi evfu. Bir de Allah'a verilmiş söze tam sadakat gösterin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani Cenab-ı Hakk'a verilen her türlü söz, Allah adına verilen her türlü sözü en güzel şekilde yerine getirin. Ta ilk sözünüzden başlamak üzere. Elestü bi rabbiküm de galû belâ dediniz. Sen, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Siz, evet sen bizim Rabbimizsin dediniz. Bu sözünüze sadık olun. İşte bir nezirde, bir adakta bulundunuz Allah adına. Söz verdiniz birisine. O sözünüze sadık olun. Yani Allah'ın ahdini en güzel şekilde yerine getirin. Tas tamam yerine getirin. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Bu, bunlar, bütün bunlar, bu sayılanlar Allah'ın size fermanıdır, size emridir ve ilahi bir tavsiyesidir. Umulur ki siz bu sayede öğüt alırsınız, ibret alırsınız ve doğruları kavrarsınız. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Ve yine ta yukarıdan itibaren Peygamberimize kul diye başlayan emre bağlarsak burayı ve şunu da söyle. De ki işte benim dosdoğru yolum bu. Fettebi'uhu o dosdoğru yola tabi olun. Veya bağlamayacaksak bu ayeti önceki ayetlere şöyle diyebiliriz Cenab-ı Hak doğrudan. İşte benim dosdoğru yolum budur. Artık buna tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّغَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Sakın başka başka yollara tabi olmayın. Aksi halde o yol sizi Allah'ın yolundan başka bir tarafa doğru ayırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün efendim böyle yere bir dümdüz çizgi çizer ve o çizginin sağına iki ayrı çizgi, soluna ayrı çizgi çizer. Sonra ortadaki çizgiye işaret ederek وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ der. Bu ayeti okur. İşte benim yolum dosdoğru olan yol bu yoldur. Buna tabi olun. Aksi halde diğer yollara tabi olmayın. Yoksa Allah'ın yolundan ayrılırsınız. Size ayırır o tebaiyet. O başka yollara tabi oluş. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte bu size Allah'ın yüce bir emri fermanıdır. Emri fermanıdır. Yüce bir Rabbani tavsiyesidir. Umulur ki siz bu tavsiyelere uyarsanız korunursunuz, takva sahibi olursunuz, Allah'ın azabından ve gazabından emin olursunuz. Yani işte hududullah bu, Allah'ın çizdiği çerçeve bu. Yani bu çerçeveye dikkat ederseniz, bu çerçevenin içinde kalırsanız korunursunuz. Yani kendinizi helake götürmezsiniz. Takva esasen insanı dünyada ve ukbada, özellikle de ahirette helake doğru götürecek, Allah'ın gazabına ve azabına götürecek her şeyden kendini korumasıdır takva. Bunlara dikkat ederseniz kendinizi korursunuz, özünüzü korursunuz, azaptan ve gazaptan emin olursunuz demiş oluyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız inşallah bu ilahi tavsiyeler bütünüyle en güzel şekilde uymayı bizlere nasip etmesidir. Niyazımız odur. İnşallah Rabbimizin lütfuyla, keremiyle onun takva sahibi kullarının arasına girenlerden oluruz efendim. Allah'a emanet olunuz.